Ayrım 22.
Öksürüğün zoruyla gözlerinden yaş iniyor. Esma kendi tülbentinin uçlarıyla kuruluyor gözlerini. Sonra gür saçlarının kalabalığını taşıyan çiçekli yemeniyle sarılı başını göğsüne yaslıyor. Seni bir hekime götürmeliyiz Hacer. Hekimler hep cephelere, hastanelere gittiler ablam. Doğru ama ben seni götürürüm, merak etme. Sana yük olmak istemem. Hem birazdan bir şeyim kalmaz. Böyle oluyor, nöbet gibi bir şey. Bak düzeliyorum işte. Esma kızın ellerini tuttu. Demin iki beyaz kar topuydu o eller, şimdi ılınmıştı. Belki de benim ellerim ısıttı Hacercik. Olsun, ısındılar ya. Esma güldü. Başını okşadı onun. Belki benim değil de senin düğününü yaparız. Ha ne dersin? Benim mi? Beni kim alır Esma ablam? Esma hafifçe omuzuna vurdu. Deli, niye almasınlar? Sen de bu güzellik, bu zeka varken bak bakalım buradan beğendiğin bir şey var mı? Kız gözlerini iri iri açtı. Hadi canım, seç işte. Hadi elini çabuk tut, çünkü bütün bunları satacağım Hacer. Neden satıyorsun Esma abla? Neden mi? Orduya yardım olsun diye. Hacer başını eğdi. O zaman ben de almayayım. Hayır, alacaksın. İşte şu mavi taşlı gümüş küpeler sana çok yakışacak. Takıverelim. Yoksa şu gümüş kemeri mi isterdin? Sen buralardan geçmişken ben nasıl sahiplenebilirim? Yok, olmaz. İstemem Esma abla. Ama hatırımı kırıyorsun. O zaman şu oyalı mendillerden birini ver bana. Olmaz, ayrılıktır, mendil vermem. Keselerden birini ver öyleyse, işte şu gül işlemesi olanı. Paramı korum içine. Esma gülümsedi. Demek sadece bu keseyi alıyorsun. Evet. Peki öyle olsun. Bohçaları kapatıp sandığa yerleştirmeye koyuldu. Bu koca sandığı Veli ile birlikte taşımışlardı. Söğüt'ten ayrılacakları gün. İşte şimdi işe yarayacaktı. Kime satacaksın? Alıcısı var mı ablam? Sarıcıkaya'da zengin kadınlar var. Onlara satacağım. Bir ikisine haber ettim. Gelip bakacaklar. Kısmetine çeyizsiz mi varacaksın? Çeyiz nedir ki Hacer'im? İçimiz şen olduktan sonra her zaman işleriz. Sen üzülme. Böyle deyip sandığı kapattı. İşlemeli örtüsünü üstüne çekti. Hadi sen geç kalma eve, merak ederler. Testileri taşıyabilecek misin, ben taşıyayım mı? Sen hastasın. Sen işlerden kalma Esma abla, ben taşırım. Hem iyileştim artık. Peki öyleyse. Gidip anama göstereyim güllü kesemi. Göster bakalım, içine para da kosun öyle de. Hacer testileri kapıp kapı girişine bırakmıştı. Belki de Fidnat Hanım yokluğunu fark etmişti, söylenip duruyordu. Kuş yüreğinde yine bir çarpıntı, dışarıya çıktığında Veli ile karşılaştı. Koltuğunda kitapları, elinde açmaya yakın bir gonca gül. Kız ne yapıyorsun buralarda? Görmüyor musun, su taşıyorum. Testinin birini bana ver hele. Hacer uysalca uzattı. Yürümeye koyuldular. Sessiz, birbirlerinden uzak ama ikisi de yan yana olmaktan memnundular. Bazı geceler sizin alt katta lamba yanıyor. Neden yakıyorsunuz bakayım? Düşmanın Söğüt'te olduğunu bilmiyor musunuz? Hacer kızardı. Neredeyse o öksürük nöbeti tutacaktı. Bazen yakıyoruz işte. Anam ayak yoluna geçiyor. Ama yarım saat, bir saat yanık kalıyor lamba. O niye? Öyle icap ediyor. Bundan sonra fazla sürdürmeyiz. Benim öksürük nöbetlerim tutuyor, diyemedi Hacer. Varsın hastalığını bilmesindi Veli. Bir kızın adı hasta diye çıktı mı artık kimseler almaz. Yani bir alan bulunur belki ama Veli değil. Hafız'ın idadili oğlu gelip de onu mu alacak? Bunları düşündü Hacer. Düşündükçe omuzları çöktü. Veli kan kırmızı kadife gülünü habire koklayıp duruyordu. Eve yaklaştıkları sırada kız telaşlandı. Testiyi ver hele, Fıtnat Hanım görmesin. Veli testiyi uzattı. Kız davranıp gidecekti ki Veli'nin elindeki güle baktı. Onu niye taşırsın ki? Niye mi? Veli güldü. Kızın gözlerinin içine baktı. Sonra gül ilahisinin o meşhur dörtlüğünü mırıldandı. Gül alır gül satarlar, gülden terazi tutarlar, gülü gül ile tartarlar, çarşı pazar güldür gül. Hacer bu sözlerin büyüsüne kapılıp hafiften renklenen yüzüyle öylece baktı. Veli gülü uzattı. Al senin olsun. Efendi Hafız'ı bu defa Polatlı taraflarından çağırmışlardı. Yine mevlit için. Sıcakta oraya buraya yük taşımaktan yorgun mandaların çektiği arabada namlı iki hafız daha vardı. Arabayı muhtar Seyfi kullanıyordu. Hafızlar kendi aralarında konuşmaya başlamışlardı. Güneş sarı solgun toprağa, çıplak dağlara doğru iyice yayılmıştı. Uzun süre çöl renginin ortasından gittiler. Sonra Porsuk ve Ankara çayının yeşerttiği alanlara girdiler. Hafiften bir yaz rüzgarı esiyordu ve başaklar açıklı koyulu dalgalanıyor. İki yeşil arasında gidip geliyorlardı. Efendi Hafız, bakın dedi, buğdaylar başak vermiş. Hafız Nuri, elbette hafızım dedi, elbette. Biraz geç kaldılar ama yetiştiler yine de. Söze Seyfi Efendi karıştı. Toprağın bereketi eksilmez. Felaketin ortasında bile yeşermişler, gördünüz mü? Hafız Ahmet, evvelden buğdayı ateşte kavurur da eğlencelik ederdik dedi. Öyle boldu. Şimdi ekmeğine hasret kaldık. Kadınlar yoklukta ne buldularsa ondan ekmek yaptılar. Şöyle has ekmek gibisi var mı? Kokusunu duysak o bile bize yeter. Efendi Hafız gözlerini o yeşil dalgalanıştan ayırmaksızın konuştu. Rahmetli anacığım başaklar olgunlaşınca üçünü beşini demet edip tavana asardı. Uğur sayardı onları. Yeniden Kıraç tepelere yönelmişlerdi. Araba Yunanlıların yaktığı köylere, çatışmaların geçtiği yerlere doğru yol aldı. Dağ taş suskundu. Onlar da sessizliğe gömüldüler. Şimdi rüzgar yangınlardan arta kalan külleri dağıtıp sağırmaktaydı. Sonra felaketler yaşamış insanların kolay kolay gülmeyecek yüzleriyle, iri gözlerinden açlıkları, kimsesizlikleri okunan çocuklarla karşılaştılar. Neredeyse kocamış genç kadınlar çökük yüzlerini kara bir örtüyle çevirivermişlerdi. Durup sanki bu yollardan asırlardır insana benzer, arabaya benzer bir şey geçmemiş gibi yabancı yabancı bakarlardı. Sonra sırtlarında yükleri iri çıplak ayaklarıyla çakıla dikine aldırmaksızın yeniden yola koyulurlardı. Hafız Nuri, Yunan mezalimi buralarda çok olmuş dedi. Tetkiki mezalim heyeti olanı biteni raporlara geçiriyormuş. Ecnebiler bile gelmişler, onlar da rapor tutuyorlarmış. Efendi Hafız göğüs geçirdi. Ta İzmir'in işgalinden bu tarafa öyle işler oldu ki anlatılmakla bitmez. İçimiz dışımız acı dolu Nuri Efendi. Hangi birini dökelim ortaya? Araba yer yer yangından sıyrılmış bir köye girdi. Şurada burada birkaç bostan ve tozlu bahçeler. Bir de incecik minaresiyle bir cami. Cami duvarının önüne çökmüş aksakallı biri onları görünce bastonunu kaldırdı. Araba durdu. Aksakallı doğrulup kalktı. Yukarılardan beklediğimiz hafızlar siz misiniz? Biziz. Adam bastonuna dayanarak yaklaştı. Kırışık yüzü aydınlanıvermişti. Hoş geldiniz o zaman. Sefalar getirdiniz. Efendi Hafız, Seyfi Efendi ve diğerleri arabadan indiler. Efendi Hafız, sen şehit babası Mustafa Ağa mısın? İhtiyar başını salladı. Efendi Hafız yaklaştı. Şehitleri gömermişsin. Ver şu mübarek elini öpeyim. Böyle dedikten sonra Mustafa Ağa'nın kavruk, kara bir peksimet gibi sertleşmiş eline yapıştı. Kendi torunumu da gömdüm ben. Doğatepe'de şehit düştü. O zamanlar öyle oldu ki şehitlerimizi gömecek adam bulunamadı. Biz gittik, köyün yaşlıları. Bunlar sanki ölmemişler gibi canlı sıcak dururlar. Bak ayakta tutuyorum sizi, hele gelin şöyle gölgeye. Caminin biraz ötesindeki sayvana doğru yürüdüler. Sayvanın dibindeki hasıra çöktüler. Bu sırada 7-8 yaşlarında bir çocuk belirdi. Fesinin altından başını kaşıyarak mevlütçüler geldiler, mevlütçüler diye bağıra çağıra oraya buraya koşuyordu. Çok sürmedi o yıkık duvarların, göçük evlerin insanları birer ikişer belirdiler. Kimisi bir testi pınar suyuyla, kimisi bir tas ayranıyla. Efendi Hafız Mustafa Ağa'ya dönerek, sözünü yarım bıraktım ağam dedi, tamamlasan. Adam kalabalığa doğru bakındı. Hani sanki onlardan izin almak ister gibiydi. Sonra bulanık gri gözlerini yere eğdi. İşte bu ellerimle torunumun beşiğini sallardım 20 yıl önce. Bugünleri göreceğimizden habersiz. Sonra toprağa elimle koydum. İnanır mısın, çiçek diker gibi. Çiçek gibi güzeldi çünkü. Ölümün insanı güzelleştirdiğini bilmezdim. O zaman gördüm. Bizim İbrahim, aha o da burada, anlatsın. Şehitleri toplarken bir de bakmış bizim torun. Eyvah demiş, yanmış yüreği, biraz ötede ben varım. O bunları anlatırken İbrahim dediği yüzünü eğmişti. Sonra ben anladım hallerinden. Ne oluyor, bir tanıdık mı gördünüz? Yürüdüm o yana. Bizim çocuk, hemen düşmüşüm oraya ben de. Sonra kendime geldiğimde gömdük. İnsan kabulleniyor, istersen kabullenme. Diyeceğim şu hafızlar. Torunum şehit gitti, ne yapalım, feda olsun. Lakin Yunanlıların dayağından, işkencesinden ölmüş nicesini de gömdük. Şu kahırlı ellerime sorun, kimleri kimleri gömdü? Bazılarının yanık kemiklerini topladık. Aha şu karşı köylere gidin, nice zulüm görmüşler, anlatsınlar size. İşte böyle hafızlarım. Yalnız top ateşi mermi altında kalsak yanmazdım böyle. Düşman ne çocuk dinler ne kadın. O yere bakıp duran İbrahim isyanla dolu gözlerini hafızlara çevirdi. Memleketin sahipleri ne yapacaklarsa yapsınlar, yeter gayrı. Bir senedir oyalanıp duruyorlar. Bir senedir başımız eğik dolaşırız şuralarda. Çocuklarımız açlıktan hastalıktan kırılıp gidiyorlar. Biz bir şey yapamıyoruz. Söyleyin hafızlar, daha ne zamana kadar bekleyeceğiz? İbrahim fırtınalı bir denizdi. Coştu, coştu, coştu. Sonra durulup sessizliğe gömüldü. Efendi hafız adamın kemiklerini ele gelen sırtını sıvazladı. Sabırdır Müslümanın güzel vasıflarından biri. Çünkü sabırla olmaz işlerin olduğunu görürsün. Sönmüş ocakların tüttüğünü, yıkılmış ağaçların yeşerdiğini. Hazreti İbrahim'in ateşini güle döndüren de sabırdı. Hazreti Eyüp'ün yaralarına merhem olan sabırdır, şükür dualarıdır. Şüphesiz bunlar da bütün insanlara misal olsun diyedir. Yoksa ne Hazreti İbrahim ateşe girer ne de Hazreti Eyüp o dertleri çekerdi. Sen de sabret İbrahim kardeşim, yüreğindeki yangın büyüktür biliyorum. Hepimizin yüreği yangınlıdır. Ama sabredeceğiz, Allah'a sığınacağız. Elimiz ayağımız tuttuğu müddetçe de mücadeleyi elden bırakmayacağız. Düşmanı Sakarya'da bozduk, bir sağanak gibi indik tepelerine. Bunun ardı gelir, merak etme. Bir bereketli yağmurun ardı ekindir, başaktır. Geç de olsa o başak taneleniyor kardeşim, biraz daha sabır. Mustafa Ağa o susunca ayran tasını birinin elinden kapıp uzattı. Hafızım ağzına sağlık, hoş söyledin. İçimize su serptin, lakin dudağın kurudu, içiver şundan. Hafız kaseyi alıp dudaklarına götürdü, birkaç yudum içti ve kaseyi Nuri Efendi'ye verdi. Sonra "Eh, yavaş yavaş caminin yolunu tutsak iyi olur," dedi. Hacer gitgide soluyordu. Oysa güneş alabildiğine parlak, gök inadına açık, çiçekler en ateşli renginde. Esma'nın onu dağ menekşelerinin açtığı su kıyılarına, kekik kokulu tepelere götürmesi de fayda vermiyordu. Esma sanıyordu ki bu dal güneşi suyu gördükçe dirilecek, canlanacak. Oysa kökten çürümeydi bu, faydasızdı menekşeler, çam ve kekik kokuları. Bulutların top top sarktığı tepeler. "Bak Hacercik, şu arıya bak, nasıl da şu mor çiçeğe gidiyor, sarılara pek uğramıyor, ille de mor." "Hacercik ordu talimdeymiş, veli söyledi, manevralar yaparlarmış. Demek ki taarruza hazırlanıyorlar, düşman gidecek, düşün bir, bu ne demek? Görecek miyim ben ablam, görecek miyim o günleri?" "Elbet düşman gidecek, dağ taş davul zurna sesiyle inleyecek, bayram edeceğiz, düğünler olacak. Bir türlü yapılamamış düğünler, kavuşamamış aşıklar kavuşacaklar, düşün kız, sonra Söğüt'e döneceğiz, evlerimizi kuracağız, bir bir. Beyaz güzelim evlerimizi, ağıllarımızı, ahırlarımızı, hepsini yeni baştan yapacağız. Bağlarımızı, bahçelerimizi yeniden yeşerteceğiz. Sahi mi ablam, sahi ya?" Ama Hacer gün gün sönüyordu. Bir sabah köye sıkıntılı, yapışkan bir sessizlik çöktü. Esma Nazik Ana'nın evinde yine bez dokuyordu, içi daralıyordu. Kötü bir şeyler olacağı içine doğuyordu. Bezler bir türlü arşın arşın üst üste yığılmıyordu. Nazik Ana farkındaydı ve gidip gelip kızın ne kadar dokuduğuna bakıyor, yüzünde bir hoşnutsuzlukla öteki odaya geçiyordu. Derken kapı vuruldu. Telaşlı bir insanın vuruşuydu bu. Esma fırladı. Karşısında kara yeldirmesiyle Necmiye Kalfa ağlıyor. "Necmiye Ana, ne var?" "Hacer ağırlaştı kızım." Esma sözün gerisini beklemedi. Dönüp çabucak çarıklarını giydi. Yukarıdan Nazik Ana'nın seslendiğini duymadı bile, koştu. O yapışkan, sıkıntılı sessizliğin içinden Hacer'e koştu. Hacer yarı karanlık taşlıkta, rengi belirsizleşmiş, kirli bir döşekte yatıyordu. Fitnat Hanım'la gelini de oradaydılar. Fitnat Hanım habire yelpazeleniyordu. Şişman bedeniyle bir iskemleye yayılmış oturuyordu. Hacer öksürüklerden tıkandıkça, "Vah yavrucuk, hiç böyle kötülememişti, ne yapsak bilmem ki," diyordu. "Ah, benim çift atlı arabam olacaktı. Hemen hekime koşturuverelim. Nerede o günler, vah yavrucak vah, ince hastalık bu." Necmiye Hanım ağlayıp duruyordu. Esma Hacer'in yüzüne eğildi. Kızın dalgın gözlerinde bir sevinç parlayıp söndü. "Esma ablam, sen misin, geldin demek." "Geldim ya, seni götürmeye geldim. Hadi kalk Hacercik, hastaneye götüreceğim seni." Esma böyle dedikten sonra, "Necmiye Ana, yardım et de sırtıma alayım onu," dedi. Necmiye Kalfa çarçabuk gözyaşlarını kuruladı, kızı cansız kollarından tutup kaldırdı. Esma bir kedi yavrusu gibi hafiflemiş kızı sırtına aldı. "Ağustos sıcağı belli olmaz, bakarsın yağmur geliverir, üstüne bir şal atıverelim Necmiye Ana." "Fitnat Hanım, benim bir şalım olacak yukarıda," dedi. "Necmiye Hanım, getiriver. Yüklükteydi, örtünsün yavrucuk." "Geri istemem, artık onun olur. Bu kış bir tane daha örerim." Necmiye Hanım gidip yukarıdan şalı getirdi. Kızını örttü, Esma önde, o arkada yürüyüp çıktılar. Fitnat Hanım, "ince hastalık bu, iyileşmez," diyordu. Esma önce Atiye Ala'ya seslendi. Atiye Ala pencerede belirdi. "Atiye Ana, Hacer çok hasta, hekime götüreceğim. Bir hayvan bulamaz mıyız?" "Tüh," dedi kadın. "Efendi Hafız'la bizimki biraz önce çıktılar. Gönye'ye gidiyorlardı. Belki yetişirsiniz. Veli Boz eşeği çayıra götürmüştü. Hangi tarafa götürdü bilemem. Size bir at lazım ama nereden bulmalı bilmem ki." Sonra Hafize Hanım'la Firdevs Hanım koşup geldiler. Hacer'i taşıyacak bir hayvan bulabilmek için birkaç kapıyı çaldılar. Ne bir katır ne bir uyuz eşek bulunabildi. "Öyle ya," dedi Atiye Hala. "Hayvanlar ya cephede ya tarlada yahut da bakım yerlerinde. Hastalıktan kırılan kırılana, bizim manda arabası en iyiydi ama bilmem ki artık yetişebilir misiniz? Hani belki su başlarında oyalanırlarsa." Esma ümitlendi Necmiye Kalfa'ya. "Gidelim ana," dedi. Kadınların çaresiz yüzleri arasından geçip yürüdüler. Hacer'in bedeni ilk sıcaklığını kaybetmişti. Esma'nın yüreğinde korkulu bir çırpınış. "Yoksa ölüyor mu Hacer?" "Hacercik, iyi misin? Şimdi yetişiriz Efendi Hafız'a. Bak ne kadar hızlı yürüyorum. Sana söz vermiştim. Seni hekime götürecektim. İşte gidiyoruz." Ve yol sarı, uçsuz bucaksız uzanıp gidiyordu. Ve inadına tenha, inadına sıcak ortalık. Esma'nın gözleri bu kavruk rengin içinde bir arabanın çizgilerini arıyordu. Görünürlerde hiç kimse yok. Sadece toprağın yüzünde birbirine karışmış tekerlek nal izleri. Bunlardan hangileri Fazıl Efendi'nin sürdüğü arabaya ait bilmiyordu Esma. Ancak bu izler bu çölden eninde sonunda kurtulacağını müjdeliyordu. "Ana, anacığım benim, şu çayıra bırakın, orada öleyim." Esma gücünü tüketmek üzere. "Sus Hacer'im, sus, anneni üzme, bak nasıl ağlıyor. Sıcak ağdalı ağdalı yapışıyor bedenine." Esma'nın ümidi yok olmak üzere çöküyor bir tarafa, bir bodur akasyanın gölgesine. Orada biraz soluklanıyorlar. Hacer'in öksürükleri seyrelmiş gibi, yüzü solgun ve terli. Yarı aralık gözleri camlaşmıştı sanki. Necmiye Hanım, "Biraz da ben taşıyayım yavrumu," dedi. "Olmaz mı Esma? Hadi veriver sırtıma. Anasının sıcaklığını duyarsa belki iyileşir yavrum." Esma kadının dediğini yaptı. Ağustos sıcağının içine yeniden daldılar. Necmiye Kalfa kemikleri çarpılmış romatizmalı bacaklarına son gücüne ekliyor, yürüyorlar. Ortalıkta değil bir hayvan, bir kuşun kanat çırpışı bile yoktur. Neden sonra sarı uçsuz bucaksız yolun ötesinde, buhar buhar tüten sıcağın gerisinde bir çift atın çizgileri beliriyor. Biri kır, biri doğru bir çift at. Tekerleklerin yüreklendirici sesi. Necmiye ana, araba. Hem de çift atlı kızım, gördüm, hayal değildir inşallah. Ne hayali ana, baksana yaklaşıyor. Gerçek de olsa bakalım bizi alır mı? Araba yaklaştı. Esma sürücüsünü seçmeye çalıştı. Arabacı atları ağırlaştırmıştı. Şimdi o da merakla kadınlara bakıyordu. Esma'nın birden yüzü aydınlandı. İsmail Emmu bu, dedi. Sahi İsmail Efendi. İsmail Efendi dizginleri çekip atları durdurdu, seslendi. Hayrola Esma kızım, o çocuk hasta mı, nesi var? Hasta ya İsmail Emmi, hastaneye götürüyorduk. Atlayın arabaya. Hay Allah, bu sıcakta nasıl varacaktınız oraya? Necmiye Hanım, Allah razı olsun, dedi. Hızır gibi çıktın karşımıza. İşte bir araba, hem de çift atlı. Peki ama o çile neydi? Bunu bilemedi Esma. Kız başını anasının kucağına yaslamıştı. Necmiye Kalfa'nın terli yüzünde bir rahatlama. Esma Hacer'in yumuşak güçsüz elini tutuyor. Hastaneye gidiyoruz Hacercik, iyileşeceksin. Sonra kırlara götüreceğim seni, Söğüt'e, ama düşman gitsin. O zaman seninle Türk'ü çağıracağız, Söğüt'ün erenlerini. İsmail Efendi atları çevirdi. Araba sarsıla sarsıla yola koyuldu. Evin bir odasında Mehmet Çavuş ailesiyle birlikte kalıyordu. Öteki göz odayı İzzet'e vermişlerdi. Odada bir kerevetle tahtalarını gün gece sinsi tıkırtılarla bir kurdun kemirdiği dolap vardı, o kadar. Küçük pencereden ta ötedeki mavi mor dağlar görünüyorlardı. Pencereye doğru bir çam dalı uzanmıştı. Her sabah birkaç kuş gelip ötüyordu. Ve İzzet Münire'yi görmek ümidiyle fırlayıp seyyar hastaneye koşuyordu. Aksayan artık düzeleceğine inanmadığı bacağını sürüyerek. Eğer Münire yoksa o koca çadıra iyice kasvet çöküyordu. Ama bir de gelmişse birden yumuşak sakin görünüşüyle karşısına çıkıveriyordu. Beyaz uzun önlüğü kıpırtısız yüzünü çevreleyen örtüsüyle. İzzet'i bu hasta ve yaralı kalabalığın arasında bir iki laf edip sıkıntısını dağıtacağı tanıdık bir yüz olarak benimsemiş olmalıydı. Böyle düşünüyordu İzzet. Başka türlüsü olabilir mi? Pamuk kutuları, şırıngalar, ilaç kokusu, sargı bezleri, pens vesaire. Ve Münir'e gün ışığı gibi süzülüyor içeriye. Hemşire hanım, çaydanlıkta çay vardı, içer miydiniz? Fena olmaz vallahi. İşte o çay molasında Münir'e ile birkaç söz etmek ona yaşaması için gereken havayı sağlardı. Kanı damarlarında coşarak akardı ve sarhoş gibi oradan oraya seyirtirdi. Fincan, kaşık, tabak, süzgeç, elleri titrememeli. Şeker yok Münir hanım, olmayıversin İzzet efendi, ne yapalım? Güvercin kanatları o yokluklar, o sıkıntılar içerisinde bir fincan çay bulabilme sevincini yaşıyor, bir güzel sarıyor fincanı. İzzet efendi, buyurun Münir hanım. Hastanelerden sıkılmadın mı? Yaralı bacağımla yatarken evet, ama şimdi bir işe yarıyorum. Alıştım bu çadırlara. Ölüm nedir sence? Ölüm mü, kim bilir, bir yıldızın kayıvermesi gibi bir şey hemşire hanım. Güldü İzzet. Ben bir sefer ölmüştüm. Yani öyle zannetmiştim. Anam babam perişan olmuşlar. Sonra ölmediğim anlaşıldı. Duymuştum. İzzet durup biraz şaşkınlıkla, biraz da sevinerek baktı. Demek o da duymuş. Duyguları anlaşılmasın diye yüzünü eğdi. Annemi kaybettiğim zaman benim de bir tarafım öldü, çürüdü sanki. Belki çocukluğum, hiç gülemeyeceğimi sanırdım. Halbuki gülünüyormuş. Sonra gencecik insanların ölümlerini gördüm. Kimisi elimizde öldü. Daha yarasını sarmaya vakit bulamadan, gittiler kollarımızın arasından. Dediğin gibi bu bir yıldızın kaymasına benziyordu. Bir varsın bir yoksun, işte o kadar. Ve ben onca ölünün, iniltinin, feryadın arasında ya iyice katılaştım yahut aklımın yarısını kaybettim. İzzet güldü, cepheyi düşündü. Kurşun yağmurları altında bir an Münire'yi görüp sonra kaybetmesini, kurşun yarasıyla debelenen vücutları, debelenen ve kıpırtısız kalan vücutları, kan sağanağına, eline yüzüne bulaşan kanı koluyla silişini, toprağa avuçlayan elleri, terli yüzleri, bombaların delik deşik ettiği toprağı düşündü. O anları yaşadı. Bu defa Münire'ye eski çekingenliğini duymaksızın baktı. Siz aklınızın yarısını kaybettiğinizi söylüyorsunuz. Ben de hiç kalmadı Münire Hanım. Ah, bir sorabilse mülazıma ne olduğunu. Münire başka konulara geçiyor ve Mahmut Çavuş dalıyor içeriye. Soramıyor İzzet. Bir gece hastane nöbetteyken bilmece kendiliğinden çözüldü. Sıkıntılı sıcak bir geceydi. Hastaların iniltileri, ter ve ilaç kokuları. Kısık bir lamba aydınlığında Mahmut Çavuş anlatıyor. Mülazım Refik Bey bizim uzaktan akrabamız olurdu. Necati Bey'in kızıyla nişanlanmasına çok sevinmiştik. İkisi de birbirine uygundu. Sen görmüş müydün Refik Bey'i? Görmemiştim. Çavuş içini çekti. Bir süre lambaya üşüyen pervaneleri seyretti. Bahçı Baba türbesinin orada şehit olmuş. O mülazıma nasıl da kızıyordu değil mi? Hep güçlü, boylu postlu biri olarak gözünün önünde beliriyordu. Bazen alev gibi yanıp sönen al bir atla. İyi bir insandı, ressam da aynı zamanda güzel resim yapardı. Münir Hanım onu kaybettikten sonra hayalet gibi dolaştı şuralarda. Sigaraya alıştı, bazen gelir ister veririm. Şimdi Münire'ye yaklaşılabilir mi, içini açabilir mi? Hayır. Aksine Münire'nin acısı, böyle bir acıyı yaşamış olması araya bir uzaklık, bir erişilmez dağ koyuyordu. İzzet şimdi Münire'yi hep bu acının gerisinden görüyordu. Münire zirvesi karlı bir dağdır. Bu kar hiç erimeyecektir. İzzet bu kara dokunmayacaktır hiç. Kız içine gömdüğü bir mülazım refiğe rağmen zaman zaman yaşama sevincini, canlılığını, sevgi ve yakınlık arayışlarını ortaya koysa da dokunulmazlığı, erişilmezliği devam edecekti. Ve taarruz başladı. Kars'tan getirilmiş, atölyelerde tamir görmüş, nice top kahırlı yolculukların sonunda yerleştirildikleri yerlerden öfkeli mermilerini savurmaya başladılar. Bu toplarda birçok insanın alın teri, iç acısı, öfkesi, hınca, hasreti, kanı ve gözyaşları vardı. Selim yüreği vura vura bu sesleri sindiği yerde dinliyor, bu ses toprağın derinliklerine kadar işliyor olmalı. Kavrulmuş, yalnız sinir ve kas haline gelmiş bedeni bu sesle sarsılıyor. Seyit Bey, bu top sesi başka bir lahi, öbürkülere benzemiyor. Bunlar büyük toplar, ne zahmetle taşındılar biliyor musun? Bilmem mi? Gözleri mülazım refiği aradı, alışkanlık işte. İnsan cephelerde sağlarla dirileri bir süre sonra birbirine karıştırmaya başlıyor. Bu defa genç bir mülazimin güçlü gövdesi alacakaranlıkta belirdi. Çelikleşmiş sesiyle hücum emrini verdi. Siperlerden doğrulup alacakaranlığın içine daldılar. Artık ne Selim Seyit'i görüyor, ne Seyit Selim'i. Devleşmiş tek bir insan koşmaktadır düşman mevzilerine doğru. Selim böyle hissediyor, ılık saran bir Ağustos sabahı. Eylül'e kol uzatmış bir Ağustos günü, ayak sesleri kayaların ard arda yuvarlanması gibidir. Selim kavruk gölgesiyle koşuyor. Açlığını, uykusuzluğunu günlerdir yürüyen dağ tepe aşan bacaklarının sızısını unutarak. Dağlar ağarmaktadır. Uçuk bir sarışınlık beliriyor önce. Dağlar haşim ve kara. Solgun yaz otlarının üzerinde bir o sarışınlık. Gün ışığı usul usul okşuyor otları. Sonra süngülerin uçlarına, askerlerin yüzlerine vuruyor. Yüzlerde mermer aydınlığı. Koca toplar ard arda gürlüyor. Bu ses güçlendiriyor onları. Koşuyorlar. Düşmanın aşılamaz dediği tel örgülere. Aşıyorlar telleri. Kanatlı efsane atlar gibi kanatlanıp geçiyorlar. Dağların çehresi yumuşuyor. Çıplak boz dağlar. Güneşin yakutlarıyla süsleniyorlar. Selim'in yanında koşan asker birden düşüyor. Sonra öndeki. Onlar da yakutlu bir renge bürünüyorlar. Şafak renginde çiçeklerle bezenmiş gibi ortalık. Koşuyorlar. Selim'in kulaklarında o genç mülazımın geceleyin söyledikleri. Paşalar Kocatepe'deler. Başkumandanın gözleri burada, üstünüzde ha. Ta Kocatepe'den dürbünüyle etrafı kolluyor. Şunu unutmayın, Şahin gözlerini size dikmiştir. Çadırı Akşehir'deydi. Şuh da dikti şimdi. İstediği yere diker, bir bakarsın karşına çıkıverir. Ayağınızı kavi basın bu sebeple.